Milyonlarca yıl boyunca küçük gruplarda, yavaş tempoda, yaşamın anlamını ilişkilerinden alan bir hayata göre evrimleştik. Ancak şimdi her şey biraz daha farklı. Yaşamamızın amacı ne? Niçin yaşıyoruz? Bugün için mutsuzluk çoğu zaman bir kusur değil, bir tür yan etki. Sürekli uyarılan bir beynin verdiği doğal bir tepki. Peki çıkış yolu ne? Sorular doğruysa hangi duvar yıkılmaz? Bugün neden mutsuzuz diye bağırıyor duvara. Çocukken beklentilerimiz basittir, dürüsttür. Bir şey yaparız çünkü merak etmişizdir, hoşumuza gitmiştir. Yaşımız biraz büyüyünce bazı şeyler değişir ama aslında gençken de gene kendimize ilişkin bir imkan duygusu vardır. Dünya açıktır, yönler çoktur, hata olasılığı geniştir. Sonra yetişkinlikte sessiz bir değişim olur. Hayaller yerine görevler, meraklar yerine iş listeleri, ne olmak istiyorum sorusu yerine ne olmalıyım sorusu. Mutsuzluk çoğu zaman başarısızlık değil, bir yön kaybıdır. Çocukken iç pusulamız çılgın gibi çalışır. Neyi sevdiğimiz, neyi sevmediğimiz nettir. Yetişkinlikte ise pusulanın üzerine iş, para, sorumluluk, toplum, zaman baskısı biner ve geriye altüst olmuş bir manyetizma kalır. Kırılma da burada olur. Başlangıçtaki halimizle bugünkü halimiz arasında büyük bir uzaklık oluşur. Bu uzaklık doğru yönetilirse bilgelik, yanlış yönetilirse sızı olur. Ben ne istedim, ne oldum? Ne olmaya çalışıyorum? Bu üç sorunun yanıtı hizaya girmeye başladığında gerilim gidebilir. Gerçi elbette insan kendini hizaya bir anda getirmez. Bu biraz gitar akort etmek gibidir. Her tel biraz ayrıdır ama birlikte anlamlıdır. Sorular sorarak başlarız akort etmeye. Önce kendi isteklerimizi ayıklamamız gerekir. Bunu ben mi istiyorum? Yoksa benden isteneni mi yapıyorum? Her istek, her beklenti bizim değil. Herkesin sesini duymak zorunda değiliz. Seçtiğimiz 3-5 kişinin sözü yeter, gerisi gürültü. Hizaya gelmek budur. Küçük, dürüst adımlarla eski halinle bugünkü halin arasında bir köprü kurmak. Gerçi böyle yaşam el kitabı verir gibi bunları söylemek kolay. Gel de korkunç bir patronun ya da yöneticinin altında bu benim isteğim değil de bakalım. Unutma, bu baskı duygusal değil, yapısal. Yani sadece seni rahatsız etmiyor. Ekmeğini kazanıyorsun, o nedenle biraz da gerçekçi olmak zorundasın. Ama gene de elinde manevra alanları var. Bir yan proje, küçük bir beceri, bir hedef, bir üretim alanı. O zaman beyin şöyle düşünmeye başlıyor. Hayatım sadece bu değil. Evet, biliyorum, çok çalıştık. Gerçekten çok çabaladık. Uğraştığımız hobilerimiz var. Yan projelerimiz. Kurallara uyduk, hep en önde oturup en iyi notları aldık. Bizim düşlerimiz niye gerçekleşmedi? Sistem mi adaletsiz? Biz mi yetersiziz? Stephen Zweig'ın İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar adında bir kitabı var. Eşim hep bu kitaba gönderme yaparak insanın yıldızının parladığı anlar olduğunu ve bunların sayısının az olduğunu söyler. O kaçırıldı mı geri dönüşün ya da yeniden parlamanın zorlaştığını söyler. Kimine bu an belki de hiç gelmez, bilemiyorum. Ama gene de bence bu bir başaramadım hikayesi değildir. Evet, düşler gerçekleşmedikçe insan kendini suçlamaya başlar ama yanlış. Bu bir tohumun doğru toprağa denk gelmesi gibi. Emek doğru olabilir, niyet doğru olabilir, yöntem doğru olabilir. Ama toprak o yıl verimsizse filiz çıkmaz. Bu senin emeğini küçültür mü? Çok çalışmış ama düşlerini gerçekleştirememiş biri aslında çoğu zaman henüz doğru sahneyi bulamamış biridir. Henüz demeyelim, teselli satmıyoruz, belki hiç de bulamayabilir. Ancak uzun vadeli bir çalışmayla düşler biraz değişerek de olsa eninde sonunda gelir. Daha geç, daha farklı ama gelir. Düş dediğin şey olanaklara göre biçim değiştirir. Hayaller ölmez, yalnızca kılık değiştirir. İnsanı ayakta tutan da budur. Biri gerçekleşmezse biri gerçekleşir. Şu da var tabii. Bütün bu düşlerin daha iyisine sizden önce ulaşanlar olabilir. Sizden sonra varacaklar olabilir. Unutmayalım, herkes daha iyi bir hayatı hak ettiğini ve çok emek verdiğini düşünür. Kendini başkasıyla kıyaslayıp öfkelenir. Kendinden kötü olanın daha iyiye kavuştuğunu görür. Ya da en azından öyle düşünür. Belki bazen haklıdır da. Bazı haklılıklar insanı mutsuz eder. Kıyas, adalet duygusuyla birleşince tuhaf bir sızı yaratır. Bu yüzden ben niye hala aynı yerdeyim sorusu doğaldır. Peki diyelim ki tüm düşlerimiz gerçekleşti. Kimse umurumuzda değil. Güneşli bir günde işimizden istifa ettik ve kimse bize ne yapmamız gerektiğini söylemiyor. Yani yarın, bundan sonra önümüzdeki zamanı dilediğimiz gibi kullanabileceğimiz bir güne uyandık. Bu bize mutluluk getirir mi? Boş yapmayalım, elbette getirir. Ama ne kadarlığına? Biliyorsunuz Gustav Flaubert Madame Bovary'yi yazdıktan sonra Bovaryizm adında bir kavram ortaya çıktı. Elde etmek için yıllarca peşinden koştuğumuz şeyin elde eder etmez tüm değerini yitirdiği durumları tanımlamak için kullanıldı. Düşlerimizi gerçekleştirmek bizi mutlu etmektense Bovaryizmin kucağına atmasın. Psikoloji 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çoğunlukla klinik vakalarla uğraşsa da son 50 yıldır çok daha büyük bir uğraşının peşinde. Mutluluk. Pozitif psikoloji adında bir alan var. Mutluluk nedir, neden ve nasıl mutlu oluruz sorularının peşinde. Her ne kadar adı alternatif tıp reklamlarına benzese de alanında akademik dergiler olan bilimsel bir dal pozitif psikoloji. Sonia Lee Bomirsky, Cannon Sheldon ve David Schkeden'in araştırmasına göre mutluluğun %50'si genetik. %10'u yaşam koşulları ile, geri kalan %40'ı ise alışkanlıklar, düşünce tarzları ve bilinçli davranışlarla ilgili. Buna mutluluk pastası diyorlar ve bu araştırmayı destekleyen çokça makale var. Piyangoyu kazananların, terfi edenlerin, bir sınavı kazananların birkaç hafta ya da birkaç ay çok mutlu olduktan sonra eski mutluluk seviyelerine geri döndüklerine ilişkin çokça anlamlı veri var. Mutluluğun bir hedef değil, bir denge işi olduğuna ilişkin çıkarımlar yapıyoruz. Belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki ekonomik artışın mutlulukla anlamlı bir artış sağlamadığına tanık oluyoruz. Elbette ortalama gelirin birkaç katına kadar parayla mutluluk oluyor. Para geldikçe mutluluk da artıyor, ancak bunun da üzerine çıktığımızda paranın yönetilmesiyle ve beklentilerle ilgili yeni değişimler gerçekleşiyor ve sanılanın aksine para bir kaygı etkenine de dönüşebiliyor. Kahneman ve Deaton'ın 2010 yılında yaptıkları bir çalışma bu eşiğin ayda 75 bin dolar olduğunu ve bu rakamın üzerindeki bir kazancın mutluluğun yükselmesinde anlamlı bir etkisi olmadığını ortaya koyuyor. Yok, çözüm bu değil. Düşleri gerçekleştirmek, para kazanmak güzel ama mutlu olmanın tek yolu değil. İnsan kendi kendine anlam üreten tek varlık. Sartre buna özgürlüğün ağırlığı diyor. Seçimlerin sorumluluğu insana yük oluyor. Camus ise hayatın anlamsızlığını hissettiğimizde mutsuzluğun arttığını söylüyor. Çünkü evren bize anlam sunmuyor. Onu biz öğretiyoruz. Bunu yapamadığımız dönemlerde de gerilim büyüyor. Varoluşçu psikoloji, gerçek mutsuzluk, hayat ile insanın kendi potansiyeli arasındaki mesafe açıldığında ortaya çıkar der. Mutsuzluk, bozukluk değil, uyumsuzluk sinyalidir. İnsanın içindeki yönle dış dünyanın yönü çatışınca belirir. Ve çoğu zaman tuhaf bir biçimde hayatın bize yeniden ayarla deme şeklidir. Yaşamımız sadece olup bitenlerin toplamı değil, onlara verdiğimiz anlamın ritmidir. Belki hiçbir kapı açılmayacak. Belki yıllarca beklediğin fırsat gelmeyecek. Ama yönünü geri kazanırsan mutsuzluk bizi bitiren değil, bizi yerimizden kaldıran sessiz bir işaret. Baştaki soruya geri dönelim. Soru zordu. Yaşamanızın amacı ne? Niçin yaşıyorsunuz? Yanıt veremiyorsanız soruyu biraz daha kolaylaştıralım. Tersten soralım. Niçin kendinizi öldürmüyorsunuz? Şimdi daha berrak değil mi? Verdiğiniz yanıt mutluluğunuzun da sırrı olabilir mi?